Nizam-ı Cedid. Soru 1. Nizam-ı Cedid tabiri ilk defa ne zaman kullanıldı? Viyana bozgunu yıllarında sadrazam olan Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa, halkın durumunu iyileştirmek için uğraşmış, genel af ve bazı bölgelere vergi muafiyeti getirmiş ve birçok yeni düzenleme yaparak halkın ve devletin durumunun düzelmesi için uğraşmıştı. Hammer ve Zinkeysen gibi tarihçiler, Nizam-ı Cedid tabirini Fazıl Mustafa Paşa'nın genel icraatını niteleyen bir tanım olarak kullanmışlardır. Osmanlı literatüründe ise ilk defa en büyük Osmanlı aydınlarından birisi olan İbrahim Müteferrika, 1731 yılında 1. Mahmut'a sunduğu Usulül Hikem-i Fî Nizamül Ümem, yani milletlerin düzeninde tutulacak usuller adlı imparatorlukta yapılması gereken yenilikleri anlattığı eserinde Nizam-ı Cedid tabirini kullanmıştır. Bu tabiri Avrupa'da yeni askerlik sistemini anlatırken zikreder. Nizam, Osmanlı İmparatorluğu'nda eskiden beri kullanılan ve dünyanın değişmemesi gereken düzenini ifade eden bir terimdir. Nizam-ı Cedid ise geleneksel düzen yerine yeni düzeni ifade eder. Soru 2. 3. Selim'den neler bekleniyordu? 1. Abdülhamit'in ölümü üzerine tahta geçen 3. Selim'in şehzadeliği daha önceki dönemlere göre çok farklı geçmişti. 1. Abdülhamit'ten önceki Osmanlı hükümdarı olan babası 3. Mustafa zamanında çocuk yaşta olmasına rağmen onunla birlikte devlet işlerini takip etmişti. Onun adı da tesadüfen verilmiş bir isim değildi. İmparatorluğun iyice zayıfladığı bu yıllarda bir çıkış yolu aranıyordu. Babası Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından olan Yavuz Sultan Selim'den esinlenerek onun gibi büyük bir cihangir olur ümidiyle oğluna Selim adını koymuştu. Babasının 1774'te ölümüyle birlikte Şehzade Selim için sarayda kafes hayatı başladı. Ancak amcası 1. Abdülhamit onu önceki Osmanlı veliahtları gibi fazla sıkmadı ve belli ölçüde serbest bıraktı. Bu sayede de 3. Selim tahta geçtiğinde yapacaklarını tasarlama imkanı bulmuştu. Ancak Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın 1. Abdülhamit'i tahttan indirip Şehzade Selim'i padişah yapmaya çalışması üzerine durum değişmişti. Bu darbe teşebbüsü üzerine sadrazamı öldürten 1. Abdülhamit, şehzadeyi eskisi gibi serbest bırakmamış ancak tam olarak da dünyayla irtibatını kesmemişti. Şehzade bu dönemde Fransa kralı 16. Louis ile mektuplaşmıştı. 3. Selim tahta çıktığında devlet iyice kötüye gitmekteydi. Ruslara karşı arka arkaya alınan mağlubiyetlerle Kırım başta olmak üzere imparatorluğun önemli toprakları kaybedilmişti. 1. Abdülhamit öldüğünde 1787'de Rusya ve Avusturya'ya karşı girişilen savaş Osmanlıların aleyhine devam ediyordu. 3. Selim tahta çıktığında bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırıp eski haşmetli günleri geri getirtecek bir hükümdar olarak görüldü. Soru 3. Nizam-ı Cedid nasıl başladı? 3. Selim'den önce birçok padişah ıslahat yapmışsa da bunlar bir program dahilinde olmamıştı. Tehlike kapıya geldiği zaman ıslahat yapılmış, uzaklaşınca bırakılmıştı. 3. Selim, ıslahatlara girişmeden önce Avrupa'yı tanımak için harekete geçti. Ziştovi Antlaşması'nın imzalanmasından sonra yakın adamlarından Ebu Bekir Ratip Efendi'yi elçi olarak Viyana'ya gönderdi. Burada 8 ay kalan Ratip Efendi, yaptığı araştırmalar sonucunda Avusturya'daki askeri sistemi ve diğer kurumları anlatan bir seferatname kaleme aldı. Bu eseri inceleyen padişah, kendi düşüncelerini de ilave ederek bir ıslahat programı hazırlamaya başladı. Ayrıca ileri gelen devlet adamlarının 22'sinden yapılması gereken ıslahat için layiha hazırlamalarını istedi. Bu 22 kişinin içinde Osmanlı ordusunda hizmet eden Fransız Berentano ile İsveçli Dohson da vardı. Raporlarda bir görüş birliği olmamakla birlikte acil yapılması gereken iş olarak askeri reformlar gösteriliyordu. 3. Selim bu görüşleri aldıktan sonra İbrahim İsmet Bey'in başkanlığında 10 kişilik bir heyet kurarak yapılacak ıslahat için bir program hazırlanmasını istedi. Askeri alanın yanı sıra idari, mali, siyasi alanlarda da yapılacak reformları içeren 72 maddelik bir program hazırlandı. Baron Dedot ve 1794'ten sonra Fransa'dan getirtilen diğer uzmanların da tavsiyeleri ve gözetimleri altında Nizam-ı Cedid uygulamaları başladı. Soru 4. Nizam-ı Cedid döneminde neler yapıldı? Arka arkaya mağlubiyetler alındığı için daha önceki devirlerde olduğu gibi yeniliklere ordudan başlandı. Avrupa tarzında yeni bir ordunun kurulmasına ve askeriyenin teknik sınıflarının da modern gelişmelere uygun olarak tanzimine karar verilmişti. birçok yeni kanun çıkarılarak düzenlemeler yapıldı. Nizam-ı Cedid askerinin oluşturulmasına alınan büyük mağlubiyetlerden dolayı ilk başta bir tepki olmadı. Başlangıçta yeni askeri teşkilat 12 bin kişi olarak tasarlandı. İstanbul'un yanı sıra Anadolu'da da Nizam-ı Cedid askeri yetiştirildi. Yeniçerilerin ıslah edilmeye çalışılması ise bir netice vermedi. Top dökümhaneleri ve silahhaneler çağdaşlaştırıldı. Humbaracı ve lağımcı ocaklarında düzenlemeler yapıldı. Nizam-ı Cedid askerleri için Levent ve Selimiye'de kışlalar yapıldı. Fransa başta olmak üzere Avrupalı devletlerden askeri uzmanlar getirtilerek onların teklifleri doğrultusunda yeniliklere başlandı. Nizam-ı Cedid'in uygulanması için gereken parayı karşılamak amacıyla yeni bir hazine oluşturuldu. Tütün, kahve, şarap gibi maddelerin vergileriyle diğer bazı gelirler bu hazineye bağlandı. 1775'te kurulmuş olan Deniz Mühendishanesi ıslah edildi ve 1795'te bir kara mühendishanesi açıldı. Bu okullara gereken kitapların basımı için mühendishane matbaası kuruldu ve bir kütüphane oluşturuldu. Donanma yeni baştan dizayn edildi. Tersane genişletildi. Gemiler modernleştirildi. Donanmadaki askerler arasında yeni bir hiyerarşik düzen oluşturuldu. İdari sistem yeniden örgütlendirmeye çalışıldı. Yeni yapılan mülki taksimatla Anadolu ve Rumeli toprakları 28 eyalete ayrıldı. Beylerbeylerinin 3 seneden önce değiştirilmemeleri yönünde karar alındı. Memurların düzgün çalışmaları, halkı mağdur etmemeleri için tedbirler alındı. Ulema ile ilgili yeni bir kanun çıkarılarak bu sınıfın ıslahına çalışıldı. Ticari ve iktisadi sahalarda bazı yenilikler yapıldı. Zahire nezareti kurularak zahire dağıtımı ve toplanması yeniden düzenlendi. Osmanlı parasının korunması için tedbirler alındı. Soru 5. İlk daimi elçilikler nasıl açıldı? Osmanlı İmparatorluğu 3. Selim'e kadar diğer devletlere daimi elçi göndermemişti. Avrupa devletleriyle ilişkileri bunların İstanbul'da bulunan elçileri vasıtasıyla yürütülürdü. Ancak dışarıda elçi bulunmaması sebebiyle Avrupa hakkında sağlıklı bilgi alınamıyordu. Bu meseleyi ortadan kaldırmak için Avrupa'nın önemli merkezlerinde devamlı kalacak ikametgah elçilikleri açıldı. İlk ikametgah elçiliği 1793'te Londra'ya açıldı ve ilk elçi Yusuf Agah Efendi'ydi. Bunu 1797'de Paris, Berlin ve Viyana'da açılan elçilikler takip etti. Bu elçilikler Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan pencereleri oldular. Buralarda yabancı dil öğrenen Osmanlı devlet adamları Avrupa'yı tanıdılar ve bulundukları yerlerde ülkelerini tanıttılar. Soru 6. Nizam-ı Cedid'i savunmak üzere ne tür kitaplar yazıldı? Nizam-ı Cedid'de getirilmek istenilen yeniliklerin önündeki en büyük engel, asker, ulema ve halkın Avrupa'yı tarzdaki reformlara gavur işi diyerek karşı çıkmalarıydı. Bu yüzden Nizam-ı Cedid'i savunmak için dönemin önde gelen aydınları birçok kitap ve risale yazdılar. Özellikle askeri eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin İslam'a uygun olduğunun üzerinde duruldu. Örneğin Dihkanizade Ubeydullah Kuşmani, Zebire-i Kuşmani Fi Tarifi, Nizam-ı İlhami ve Fezleke-i Nasihati Kuşmani isimli eserlerinde savaş ilmini öğrenmenin gereğinden bahsetmiş ve Nizam-ı Cedid'i tenkit edenlere ayet ve hadislerle cevap vermiştir. Eserlerinde eğitimsiz askerin işe yaramayacağı konusunun üzerinde durulmakta, askerlerin elbiselerinin ve trompet vesaire gibi aletlerin kullanılmasının caiz olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Yeniçerilerin yanlış yolda oldukları belirtilip tembelliğin kötülüğü ve ulul emre itaatin farz olduğuna da dikkat çekilmekte, önceki İslam devletlerinden örnekler verilmektedir. Yeniçeriler ağır bir dille eleştirilip onlara nasihatler verilmiştir. Kuşmani korkusuzca bir üslup kullanmış, bol miktarda ayet ve hadis zikrederek kitabına dini bir kimlik kazandırmıştır. 3. Selim aleyhtarları özellikle orduda trompet çalınmasının İslamiyet'e aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Kuşmani eserinde bu konu üzerinde uzun uzun durmuş, ayrıca başka Nizam-ı Cedid taraftarları da bu hususun dine aykırı olmadığı yönde yazılar kaleme almışlardır. Dönemin önde gelen ulemasından olan Münip Efendi de trompet çalınmasının şer'an caiz olduğuna dair bir risale yazmıştı. Dönemin önde gelen bürokratlarından olan ve kabakçı ayaklanması sırasında öldürülen Mahmut Raif, Nizam-ı Cedid'de yapılanları anlatan bir kitap yazmış. Bu eser daha sonra 1798'de Fransızca'ya çevrilip basılarak ıslahatın Avrupalılara tanıtılmasına çalışılmıştır. Yine mühendis Seyit Mustafa'nın 1803'te Fransızca olarak basılan kitabında da yapılan yenilikler anlatılarak bunların gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Reformları anlatmak için yazılan kitapların yanı sıra Nizam-ı Cedid ordusuna Yeniçerilerin ve yenilik aleyhtarlarının tepkisini önlemek ve bu arada halkın desteğini kazanabilmek amacıyla halk arasında bir de sözlü propaganda faaliyeti başlatılmıştı. Bu iş içinde herkesin güvenini kazanmış kişiler kullanıldı. Bunlar kahvelerde yeni askeri düzenin gerekliliğini bir takım hikayelerle anlatarak Nizam-ı Cedid propagandası yaptılar. Ayrıca devlet aleyhinde bulunmanın fenalıklarından bahsederek Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğünün geçmişte asker ve halkın alınan kararlara saygı göstermeleriyle sağlandığını anlattılar. Gerek yazılan kitaplar, gerekse propaganda konuşmalarıyla reform muhalifleri devre dışı bırakılmaya çalışıldı. Ancak bu konuda istenilen başarı sağlanamadı. Soru 7. 3. Selim döneminin önemli olayları nelerdir? 3. Selim tahta çıktığında Avusturya ve Rusya ile savaş devam ediyordu. Büyük mağlubiyetler alınmasına rağmen bütün Avrupa'yı sarsan Fransız ihtilali sebebiyle savaştan çok büyük kayıplara uğranılmadan çıkıldı. Avusturya ile 1791'de Zichtovy Antlaşması, Rusya ile de 1792'de yapılan Yaş Antlaşması ile savaş bitirildi. Avrupa'daki karışıklıklar sayesinde Osmanlılar bir müddet nefes alıp yeniliklere başlayabildiler. 1798'de Napolyon kısa sürede Mısır'ı işgal etti. Suriye'ye doğru ilerlemesi ise Akka'da Cezzar Ahmet Paşa tarafından durduruldu. İngilizlerin desteğiyle daha sonra Fransızlar Mısır'da mağlup edildiler ve 1801'de buradan tamamen çekildiler. Napolyon'un Mısır'ı işgali Kanuni döneminden itibaren bazen gerilimli dönemler geçirse de devam eden Osmanlı-Fransız dostluğuna büyük bir darbe vurdu. Mısır'ın içine düştüğü bu karışık durumdan istifade eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa burada idareyi ele geçirdi. Sırplar isyan ederek Belgrad'ı ele geçirdiler. Ancak Osmanlı kuvvetleri bu isyanı büyümeden sona erdirdi. Fransa ile ilişkilerin tekrar geliştirilmesi Rusya ve İngiltere ile savaşa sebep oldu. 1807'de başlayan savaşta İngilizler İstanbul önlerine bir donanma gönderdiler. Ayrıca İskenderiye'yi de işgal ettiler. Ruslar da kısa sürede Rumeli'nin önemli yerlerini ele geçirdiler. 3. Selim tahttan indirildiğinde bu savaş devam etmekteydi. 3. Selim döneminin en önemli hadiselerinden birisi de iç karışıklıklardır. Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli yerlerinde birçok isyan çıktı. Pazvandoğlu isyanı bunların en meşhurlarındandır. Arabistan'daki Vehhabi isyanı ise iyice büyümüş, isyancılar Mekke'yi bile işgal etmişlerdi. Sonunda buradan çıkarılmışlarsa da Vehhabi hareketi tamamen engellenemedi. Soru 8. 3. Selim tahttan nasıl indirildi? Ruslarla savaş başladığı için ordu Sadrazam İbrahim Hilmi Paşa ile birlikte Rumeli'ye hareket etmişti. Hatta Ruslarla yapılan ilk çatışmalarda başarılı olunmuştu. Ancak ordunun İstanbul'dan ayrılmasıyla meydan muhaliflere kalmıştı. 3. Selim de büyük hatalar yapmaktaydı. Nizam-ı Cedid aleyhtarlı olan Ataullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptığı gibi el altından Şehzade Mustafa ile anlaşan Köse Mustafa Paşa'yı da Sadaret Kaymakamlığına getirmişti. Bu iki kişiden cesaret alan Nizam-ı Cedid aleyhtarları her yerde padişahın aleyhine propaganda yapıyorlardı. Camilerde vaizler askere pantolon ve ceket giydiren padişaha Allah'ın yardım etmeyeceğini söylerken dönemin önde gelen devlet adamlarından ve 3. Selim muhalifi Tayyar Paşa da askerin kafir elbisesi giydiğini, bunu emreden padişahın dine ve halka ihanet ettiğini belirterek askeri ve halkı padişaha karşı tahrik ediyordu. Hatta Fransız elçisi Sebastiani de Yeniçerilere Nizam-ı Cedid'den maksadın Yeniçeri ocağını kaldırıp maaşlarınızı kendi ceplerine indirmek diyerek onları kışkırtıyordu. Sadaret Kaymakamı ve Şeyhülislam ordunun İstanbul'da bulunmamasından istifade ederek Nizam-ı Cedid'i ortadan kaldırmak için son hamleyi tasarlamaya başlamışlardı. Trabzon'dan getirilen 2000 asker Karadeniz Boğazı'nda bulunan kalelerdeki muhafız yamaklarına ilave olunmuş ve burada bulunan Nizam-ı Cedid askeriyle kaynaştırılmak istenmişti. Sadaret Kaymakamı Musa Paşa bunları, sizler de Yeniçeri sayılırsınız. Frenk kılığına girmiş askerle niye konuşuyorsunuz? Size de Nizam-ı Cedid elbisesi giydirecekler. Giyemezseniz kovulacaksınız diye haberler göndererek tahrik etti. Nizam-ı Cedid askeri ile yamaklar arasında kavgalar başladı. Köse Mustafa Paşa, hadiselerin büyümesi için Boğaz Nazırı Mahmut Raif'e yamaklara da Nizam-ı Cedid elbisesi giydirilmesini emretti. Bunu haber alan yamaklar isyan ederek Mahmut Raif ve bazı komutanları öldürdüler. Köse Mustafa Paşa, hadisenin önemli olmadığını belirterek padişahı oyaladı. Bir gün sonra Kabakçı Mustafa'yı kendilerine reis seçen yamaklar İstanbul'a doğru hareket ettiler. Ancak Nizam-ı Cedid askerinden çekiniyorlardı. Köse Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedid askerlerine kışlalarından çıkmama emrini vererek yamakların hareket sahasını genişletti. Padişaha da yamakların hareketlerinden pişman olduklarını, ancak Nizam-ı Cedid askeri boğazda bulundukça kendilerini emniyette hissetmediklerini söyledi. Musa Paşa'nın bu sözlerine inanarak büyük bir hata işleyen 3. Selim, askerlerin Levent ve Selimiye'deki kışlalarına çekilmelerine emrini verdi. Bu sırada yamakların içerisine karışan Şehzade Mustafa taraftarları onları kışkırtmaya devam ediyorlardı. Diğer askeri grupların ve ahalinin de katılımıyla isyancıların sayısı arttı. İsyanın büyüdüğünü gören padişah devlet ricaini toplantıya çağırdı. Ordunun İstanbul'a dönmesinin gerekliliği söylendiyse de 3. Selim Rusların önünün açılacağını belirterek bunu kabul etmedi. İstanbul'da bulunan 13 bin Nizam-ı Cedid askeriyle de isyan bastırılabilirdi. Ancak padişah kan dökülmesini istemiyordu. Bu yüzden bir hattı hümayun yayınlanarak Nizam-ı Cedid lağvettiğini belirtirdi. Bu taviz asilerinin cesaretini iyice arttırdı. Köse Mustafa Paşa, padişahın yakını 11 kişinin isimlerini Kabakçı'ya da vererek bunların kellelerini padişahtan istetti. Asilerin istediği kişilerin bir kısmı idam edildi. Daha sonra yeni istekleri olarak İrad-ı Cedid hazinesi de ortadan kaldırıldı. Ancak bu tavizlere rağmen asiler dağılmıyordu. Artık sıra padişahın tahttan indirilmesine gelmişti. 4. Mustafa'nın cülusuna dualar okundu ve padişaha tahttan çekilmedikçe askerin dağılmayacağı haberi gönderildi. Bu haberi alan 3. Selim, Allah'ın takdiri böyleymiş diyerek hareme çekilip tahttan inmeyi kabul etti. Soru 9. 3. Selim nasıl öldürüldü? 29 Mayıs 1807'de 3. Selim'in tahttan indirilmesi yerine 4. Mustafa geçirilmiş, padişah da hapsedilmişti. İsyancılar 3. Selim taraftarlarını her yerde takip ederek öldürdüler. O sırada cephede Ruslarla savaşan orduya bu haber ulaşınca Yeniçeriler burada bulunan Nizam-ı Cedid taraftarlarını katletmeye kalktılar. Ancak Rusçuk ayağını Mustafa Paşa'nın tedbirleriyle ayaklanma tesissiz hale getirildi. Nizam-ı Cedid taraftarları Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına sığındılar. 4. Mustafa devlet işlerini düzenleyememişti. Buhranın iyice büyümesi üzerine Rusçuk'ta Alemdar Mustafa Paşa'nın yanında bulunan Ramiz, Behiç, Refik, Galip ve Tahsin Efendiler gibi Nizam-ı Cedid taraftarı aydınlar 3. Selim'in tekrar tahta çıkarılması için teşebbüse geçtiler. Bu sırada Ruslarla ateşkes yapılmıştı. Orduyla İstanbul'a gelen Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı ve Şeyhülislam Ataullah Efendi taraftarlarını cezalandırdı. 28 Temmuz 1808'de askerleriyle birlikte İstanbul'a girerek sadrazamdan mührü aldı ve saraya doğru hareket etti. 3. Selim'in tekrar tahta çıkarılması için Şeyhülislam Arapzade Alif Efendi'yi 4. Mustafa'ya gönderdi. Bu durum üzerine hiddetlenen 4. Mustafa, 3. Selim'le kendi kardeşi Mahmut'un öldürülmesini emretti. Alemdar Mustafa Paşa sarayın kapılarını kırdırırken 3. Selim'in mahpus olduğu harem dairesine gelen 4. Mustafa'nın adamları onu katlettiler. Alemdar Şehzade Mahmut'u ise yaralı olarak zor kurtarabildi. 3. Selim'i öldürenler daha sonra birer birer yakalanarak öldürüldü. Soru 10. 3. Selim'in ölümünden sonra Nizam-ı Cedid'in akıbeti ne oldu? Türk yenileşmesinin öncüsü 3. Selim'in ölümüyle bir dönem kapanmıştı. Alemdar Mustafa Paşa kısa süren sadrazamlığı zamanında Sekban-ı Cedid adlı yeni bir ordu kurup yeniliklere devam ettirmeye çalıştı. Ancak Yeniçerilerin ayaklanması sonucunda Alemdar'ın öldürülmesiyle yenilikler 1826'ya kadar rafa kaldırıldı. Asiler Levent ve Selimiye kışlalarını tahrip etmişler, yeniliklerin sembolü Üsküdar matbaasını yakmışlardı. Ancak yeniliklere devam edilememesinin sonuçları ağır oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık yeniliklerin önünü kapatan Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmaktan başka çaresi kalmamıştı. II. Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmak suretiyle 3. Selim'in tahttan indirilip öldürülmesiyle yarım kalan yenilikleri radikal bir şekilde uygulamak için fırsat bulabildi. 2. Mahmut'un reformlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnız askeri değil, idari, iktisadi ve sosyal yapısı tamamen değişti.